Ayrı 26, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 268, 63. bölüm. Güneş doğduğunda Ervan artık başka bir adamdı. Çürümüş bir ağaç kütüğünün altında, üzeri yapraklarla örtülüydü. Artık ne sivrisinek ısırmalarını ne de pantolonunun içinde kaynaşan böcekleri hissediyordu. Yağmurluğuna sarınmıştı. Afrika'da onsuz olmazdı. O sadece çamura bulanmış diğer şeylerden biriydi. Wintermille'nin gerçekten gittiğine kanaat getirince Tutsilerden mümkün olduğunca uzaklaşmak ve yaralarına pansuman yapmak için sığınacak bir yer bulmak amacıyla yeniden koşmaya başlamıştı. Artık düşünmüyordu, artık bir umudu kalmamıştı. Sürüngen gibi hareket ediyor, hayatta kalmaya çabalıyordu, hepsi o kadar. Köklerin ve sazlıkların arasında sığınacak bir ağaç gövdesi bulana kadar bir saatten fazla koşmuştu. İçeri girdiği boşluğu dallarla kapatmıştı. Silah sesleri, patlamalar, cesetler, korkunun ve ölümün neden olduğu titremeler hepsi devam ediyordu. Bunları elektrik boşalmaları halinde kollarında ve bacaklarında hala hissediyordu. Sadece bu yankılanmaların azalmasını ve sonunda kafasının yeniden çalışmasını beklerken iyice büzülüp kalmıştı. Onu saklandığı delikte bulmalarından korktuğu için saatlerce bir milim bile kıpırdamadan durmuştu. Manzaranın içinde kaybolup gittiğini umut ediyordu. Ama tam tersine bu sulu jungle onun içinde kaybolup gitmişti. Bedenine işlemiş, onu iyice özümsemiş, yok etmişti. Zihni bir nebze özgürlüğüne kavuşurken o bir salgıya, balçığa, çürümüş bir nesneye dönüşmüştü. Gecenin ortalarında etrafında hiç insan olmadığına kanaat getirince durumunu gözden geçirdi. Ne pahasına olursa olsun çatışma bölgesinden çıkmak için bir çözüm yolu bulmak zorundaydı. Ama ondan önce nehri geçmek, Site Radyöz'ün eski gece bekçisi Faustin'le, namı diğer Mephisto ile konuşmak için bir piragua bulması gerekiyordu. Son cevapları almadan buradan ayrılması söz konusu olamazdı. Babasını aramaya çalışmıştı, bağlantı yoktu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Hiçbir lanet olası durumda yukarı Katanga'ya gitmemesi gerektiğini söylemek için onunla görüşen MONUSCO'nun Kanadalı komutanı Danny Pontoiseau. Ervan gece yarısına doğru ona ulaşmayı başarmıştı. Konuşma ilk başlarda bağırıp çağırmalardan, Quebec lehçesiyle edilen küfürlerden ibaretti. Subay sonunda sakinleşmiş, Ervan da ona durumu açıklayabilmişti. ''Orada çatışma hala sürüyor mu?'' diye sormuştu Pontoiseau. Dünya tersine dönmüştü. Ona yaşanan kıyımı anlatan sivil ve acemi çaylak Ervan olmuştu. Çatışmaların yeniden başlamış olması subay için iyi bir haber değildi. ''Silahlar!'' Ervan ona gördüğü ya da hissettiği silahlardan bahsetti. Havan topları, javelin, füze atarlar, RPG, otomatik silahlar, MK-12'ler. Pontoiseau ona YKÖC hakkında da sorular sordu ve çarpışma sonrası milislerin durumunu öğrenmek istedi. Tahmini bir cevaptı. Hattın diğer ucunda sessizlik oldukça anlamlıydı. Kebekli şaşırmıştı. Ervan kendi durumunu gündeme getirmek için bu sessizlikten yararlandı. Birkaç saat ancak dayanabilirdi. ''Canlı olarak demek istiyorum.''
''Bunu hak ettin şapşal herif.''
''Bu sizin göreviniz.''
''Görevmiş, yeme beni. Bu yaptığın aptallıklarla gerçekten çok hoşsun. Burada yapacak başka işlerim olmadığını mı sanıyorsun?''
Sert bir eleştiri daha. Asker o kadar yüksek sesle bağırarak konuşuyordu ki Ervan bu bağırış çağrışların yerini belli etmesinden korkuyordu. Sonra hiç ummadığı anda Pontoiseau o sihirli cümleyi sarf etti.
''Yerinden kımıldama, geliyoruz.
Koordinatlarımı istiyor musunuz?''
''Koordinatlarım bende var. İridyum'un konumunu gösteriyor.''
Şaşkınlık. Demek ki babası yola çıktığı günden beri onun tam olarak nerede olduğunu hep biliyordu. Bir aşırı saflık daha. İhtiyar onu hep gözetim altında tutmuştu. Görünmez olmak için artık çok geçti. Tam tersine nehri geçebilir, Hutu bölgesine girebilirdi. Pontoiseau nerede olursa olsun onun yerini bulabilirdi. Birkaç küfrün ardından BM görevlisi sabah saatlerinde onu arayacağına söz verdi. Saat gecenin biriydi. Çamurla dolu oyuğunda kımıldamadan duruyordu. Çatı görevi yapan yapraklı dalları iyice sıkılaştırmış ve her türlü riski göze alarak alın lambasını yakmıştı. Artık ikinci perdeye geçme zamanı gelmişti. Morva'nın geçmişiyle ilgili dosyaya. İşte bu nedenle 6 saat sonra Ervan artık başka bir adamdı. Sonunda babasının kim olduğunu biliyordu. 64. Bölüm 1971 başı. Psikiyatr Michel de Pernec'e uzun süreden beri kafasını kurcalayan hastası hakkında Fransa'da araştırma başlatmıştı. Bir özel dedektife para ödemek, psikiyatr bir meslektaşından yardım istemek ve psikiyatri öğrencilerinden amatör bir ekip oluşturmak zorunda kalmıştı. Şurası kesin ki soruşturma kusursuzdu. Polis raporları, gazete kupürleri, tanıklıklar, nüfus kayıtları, uzman görüşleri. Dosyada Gregoire Morva'nın insanı dehşete düşüren çocukluğu bütün ayrıntılarıyla yer alıyordu. Her şey İkinci Dünya Savaşı ile başlamıştı. Ancak bunun ne Fransa'nın Almanya'ya karşı kötü yürüttüğü başarısızlığa uğramış savaşla, ne Normandiya çıkartmasıyla, ne de direnişin yeraltı mücadelesiyle ilgisi vardı. Tam olarak iç karartıcı, kayda değer olayların yaşanmadığı, bir başka deyişle utanç verici işgal dönemiyle alakalıydı. Kara borsa, yeşil üniformalılar, işbirlikçiler ve suç ortaklığı. Yer Picardy bölgesinde, Noyon yakınlarındaki Champenoy'du. O tarihte nüfusu 7000'di. Weygand hattının çökmesinin ardından 1940'ta işgal edilmesi dışında kasabanın hiçbir özelliği yoktu. 4 yıl boyunca Alman boyunduruğunda kalmıştı. Almanların ilk yüksek komuta merkezi 30 kilometre mesafedeki Compiègne'deydi ve düşmanla iyi anlaşmışlardı. Almanlarla uyum içinde çalışan yerel yönetim, çilehurleri besleyen çiftçiler, dipnot, Fransızların İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerine küçümseme yollu verdikleri ad. İşgalciye bağlılığını gösteren kasabalılar. Fransa'nın özgürlüğüne kavuşması büyük sevinç gösterilerine sahne olmuştu. Savaşta başarısız olunmuştu ama barışta başarılı olunacaktı. Savaşta düşmana boyun eğmiş olanlar kuşku götürmez yurtseverliklerini ve intikamcı ruhlarını hemen sergilemişlerdi. Champagne, saçları kazınmış kadınlar, yani Almanlarla yatmış kadınlar konusunda hüzünlü bir rekoru eline geçirmişti. Bu kadınlar arasında Noyon'daki Wehrmacht karargahında sekreter olarak çalışmış 22 yaşındaki Jacqueline Morvan da vardı. Özgürlükle birlikte düşmanla işbirliği yapmaktan ve o zamanın deyişiyle düşmanla yatay ilişki kurmaktan tutuklanmıştı. Eylül 1944'te okul avlusunda yargılamak için onu hücresinden çıkarmışlardı. Halk galeyana gelmişti. Onu soymuşlar, saçlarını kazımışlardı. İnsanlar alnına gamalı haç çizmiş, sonra özellikle öfkesini alamamış bir grup, içlerinde kadınlar da vardı, taşa tutmak için onu kasabanın dışına götürmüştü. Zavallı kadın kanlar içinde kalınca da erkekler üzerine işemiş ve ölmesi için onu yolun kenarına bırakmışlardı. Suçu, genç daktilo kız 2 yıl boyunca Hans Jürgen Herhofer adında bir subayla aşk yaşamıştı. Ülkesinde bir yazar olan adam Wehrmacht'ta levazım yüzbaşısıydı ve Picardy bölgesindeki Alman birliklerine erzak tedariki onun denetimi altındaydı. Diğerlerinin arasında ne iyi ne de kötü bir Fritz'di, dipnot, küçümseme yollu Alman askeri. Ama Jacqueline onunla aşk yaşadığı yıllarda karnını doyurmuştu. 1944 ilkbaharında Herhofer Rus cephesine gönderilmişti ve ondan bir daha haber alınamamıştı. Birkaç ay sonra da Jacqueline günahının bedelini çok ağır ödemiş ancak ölmemişti. Ailesinden miras kalmış çiftlik evine kadar sürünerek gitmişti. Dosyada kendini nasıl tedavi ettiği ve karnını nasıl doyurduğu yazmıyordu. Ama hareket edebilecek duruma gelince evin bütün kapı ve pencerelerini kapatarak kendini içeri hapsetmişti. Zaman akıp gitmiş de, vicdan azabı çeken Champagne o sakinlere her hafta ona yiyecek, giysi, sigara, yakacak odun getirmeye başlamıştı. Erzakını almak için Jacqueline'in açmayı kabul ettiği pencerenin bir köşesinden içeri bırakıyorlardı. Kimse onu görmüyordu, kimse onunla konuşmuyordu. O kasabanın sırrıydı. Bir utanç ve pişmanlık vesilesiydi. Ona yiyecek ve benzeri şeyler getirerek kasabalılar suçlarının kefaretini ödemeyi umut ediyorlardı. Onun varlığına alışmışlardı. Ondan bir dilenci, bir marjinal, bir yaratık gibi söz ediyorlardı. Çiftlik evi herkesin uzak durmaya özen gösterdiği bir orman yolunun kenarındaydı. Hatta 1947'de onu kendilerinden biraz daha uzak tutmak için başka bir yol inşa etmişlerdi. Bazen ateş başında onun hakkında delice hikayeler anlatıyorlardı. Aklını yitirdiğini, kafasını kazımaya devam ettiğini, Fritz'in ona hediye ettiği bağ bıçağı ile vücudunu kestiğini söylüyorlardı. İninden sayıklamalar, Almanca şarkılar, kahkahalar, ağlama sesleri, çığlıklar duyulduğunu anlatıyorlardı. Özellikle de bir çocuğu olduğunu iddia ediyorlardı. Bu söylenti 1945 yılında yayılmaya başlamıştı. Alman askerinden gebe kalmış olan Jacqueline çocuğu tek başına evinden yükselen pis kokular sebebiyle domuz ahırında doğurmuştu. Kimileri bebek ağlamaları duyduğunu söylerken, kimileri de şafak vakti evin etrafında gizlice dolanan bir silüet gördüğünü iddia ediyordu. Ayrıca kadının küçük çocuk elbiseleri istediğini ileri sürenler de vardı. Yıllar geçtikçe Morven sorunu büyümeye başlamıştı. Bölge meclisi her toplandığında Jackie, ondan bahsetmek gerektiğinde, herkes tereyağı veya başka taze ürünler almak için ona yaltaklandığı günlerdeki adını kullanıyordu, sorunu gündeme geliyordu. Kulübeye girmek gerekir miydi? Sosyal hizmetleri haberdar etmek gerekir miydi? Ya da kolluk kuvvetlerini? Sonunda belediye harekete geçmeye karar vermişti. 1952'de jandarmalar kapıyı kırmış ve bir çöp yığınıyla karşılaşmışlardı. Ev tamamıyla döküntülerle doluydu. Bir odanın içinde yarı çıplak hiç konuşmayan bir oğlan çocuğu haftalar önce ölmüş annesinin yanında duruyordu. Jacqueline'in cesedi şişmişti, yeşillenmişti ve gamalı haçlarla kaplıydı. Çocuğun bedeni ise bir iskeleti andırıyordu. Kabuk bağlamış yaralarla, yara izleriyle doluydu. Bu kez Champagne skandalı örtbas edememişti. Bölge gazeteleri kasabaya hücum etmişti. Fotoğraflar çekilmişti, yazılar yazılmıştı. Hiç kuşkusuz Ervan'a en çok acı veren belgelerin yer aldığı bölüm oldu. Sararmış gazete sayfalarındaki makaleler, günlük adli suçları basan Kui, dedektif gazetesinin birinci sayfadan verdiği haber. Bütün gece dönüp dönüp fotoğraflara bakmıştı. Annenin cesedi, bir örtüye sarılmış oğlan çocuğu, kulübenin içinin iğrenç görüntüsü. Alın lambasının ışığında bu resimlere bakmak için kendini zorlamıştı. Bu çürümüş cesedin baba annesi, örtünün altından sadece sanrılı gözleri görünen bu yabani çocuğun da Gregoire Morvan, yani padre olduğuna kendini inandırmak zorunda kalmıştı. Döperneke'nin hafiyesi ya da hafiyeleri sosyal hizmetlerin değerlendirmelerine, psikiyatrik raporlara da ulaşmıştı. Böylelikle çocuğun ilk yıllarının izini sürmek mümkündü. O zamanlar oğlanın adı henüz Gregoire olmamıştı. Ufaklık annesinin ona verdiği addan başka bir ad bilmiyordu. Küçük pislik, küçük piç anlamına gelen Almanca Kleiner Bastard. Doktorlarla geçirilen seanslar boyunca çocuğun Fransızca-Almanca arası karman çorman bir dille kendini ifade etmeye başlaması epey zaman almıştı. Azar azar da olsa bazı ayrıntılar veriyordu. Üzerinden hiç çıkarmadığı kirpas içindeki elbisesiyle dolanan annesi, saçları kazınmış kafası, çocuğu bunu yapmaya zorlamadan önce kafasını hep kendi tıraş ediyordu. Alnındaki kabuk bağlamış, enfekte olmuş gamalı haçı, dışkılar arasında sürdürdükleri iğrenç hayatları. Jacqueline başka bir dünyada yaşıyordu. Kasabalılara karşı beslediği intikam duygusundan, Fritz'ine duyduğu takıntılı aşktan, işkence ettiği ama kimi zaman da aşığıyla bir tuttuğu çocuğa duyduğu tiksintiden kaynaklanan hezeyanlar içindeydi. Kelimelerin arasından çıkardıkları kadarıyla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu da tahmin ediyorlardı. Bu seansların bazı bölümleri dayanılır gibi değildi. Çocuğu sigarasıyla nasıl yaktığı, nasıl kestiği, ona bir şeyler yapmak için buz gibi evde, çöplerin arasında nasıl kovaladığı yazılmıştı. Çocuk devlet himayesine alınmıştı. Belgelerde ona neden Gregoire adı verildiği yazmıyordu. Bir pedopsikiyatri enstitüsünde aylarca kaldıktan sonra Paris'in banliyösündeki bir koruyucu ailenin yanına verilmeden önce Soissons yakınlarındaki bir yetimhanede ardından da Beauvais'de bir yurtta entegrasyon dönemi geçirmişti. Dosyada bu entegrasyon yılları ile ilgili bir takım ipuçları da vardı. Gregoire uyum sağlıyor ancak öğrenim açığını kapatamıyordu. Ervan böylesi işkencelere maruz kalmış bir çocuğun beyninin ne hale gelmiş olabileceğini düşünüyordu. Travmalar, ruhsal yaralanmalar, yoksun bırakılmalar ileride ancak kendini şiddet ve delilikle gösterirdi. Zaten eğitim kurumlarının düştüğü notlarda sorunları işaret ediyordu. Hırsızlıklar, kavgalar, küfürler. Nihayet diplomasını aldıktan sonra Gregoire askerlik görevini tamamlamış ve asayiş memuru olmuştu. O dönemde hala şehir zabıtası deniyordu. Kendini toparlamıştı. Üniforma ve disiplinle en azından görünüşte normale dönmüştü. Ervan onun, küçük piçin, günahın ve ihanetin çocuğunun, kendine büroton köken güçlü soy sop uyduran ihtiyarın hayatı boyunca benzer ne tür yalanlar söylemiş olduğunu düşünüyordu. Onun bu şaşkınlığını bir kat daha arttıran başka bir olgu daha vardı. Ondan önce bu sayfaları Döpernek'e okumuş ve bazı bölümlerin altlarını çizerek kenarlarına yorumlar yazarak notlarla doldurmuştu. Psikiyatr okullarda işlenecek kadar ilginç olan bu vakadan son derece etkilenmişti. Gregoire'ı tropik kuşakta kaybolmuş genç polisi, kobayı, inceleme ve deney konusu yapmıştı. Dosyanın devamı Ervan'ı daha az ilgilendiriyordu. Bu kısımda onun her zaman tanıdığı babası vardı. Çömez, gizli ajan, güç sahibi olmak isteyen sağdan soldan topladığı bilgileri kullanan genç bir polis. İç Güvenlik Müdürlüğü'nün ve Emniyet İstihbaratı'nın raporlarına göre genç devrimci 68 Mayıs'ında bu görevinde tökezlemeden önce Troçkistler SAC, dipnot, Service d'Action Civique, sivil eylem hareketi, Fransa'daki 68 olaylarında De Gaulle'ü desteklemek üzere ve sağcıların kurduğu örgüt ve sosyalist polisler arasında üçlü ajan olarak çalışmıştı. Amfetaminin etkisi altında faşist militanlara saldırmıştı. Halbuki bir yandan da SAC'taki sahte polis meslektaşlarının yanında dövüşüyordu. Omar Bongo'nun yakın koruması olarak Gabon'a sürgüne yollanmadan önce polislikten atılmaktan son anda kurtulmuştu. Bir paralel polis operasyonu sırasında topladığı bilgiler sayesinde. Böylece katil avcısı ve gizli ajan efsanevi Morvan doğmuştu. Şafak sökene kadar Ervan bu bilgileri kafasında evirip çevirmiş, ilk yıllardaki Kleiner bastardı, köklerini düşünüp durmuştu. Şu an için yaptığı bu keşfin sonuçlarını düşünmüyordu. Ancak bunların son derece allak bullak edici olacağı belliydi. Babasını, o canavarı, annesini döven adamı, pisliklerin şahını yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeliydi. Telefonu titreştiğinde bunları düşünüyordu. Kendini bu duyguya kaptırmış bir halde birkaç saniye bekledi. Fetüs pozisyonundaydı. Uyuşmuş bedeni tüm duyarlılığını yitirmişti. Sonra ıslanmış çantasının içinden telefonu çıkardı ve ekrana baktı. Babası, telefonu açacaktı ki iki şeyi fark etti. İlki güneş doğmuştu. İkincisi, iki gözü, iki çeşme ağlıyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 275.